Kıymetli dinleyenlerimiz, Altınoluk Mecmuası Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Lütfi Arslan Bey'in muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile Müslümanın parayla imtihanı üzerine yapmış olduğu özel bir mülakatı istifadenize sunuyoruz.
Merhabalar efendim. Muhterem Osman Nuri Topbaş hocamızla yapmış olduğumuz mülakat serisine devam ediyoruz. Selamun aleyküm efendim.
Aleyküm selam ve rahmetullah.
Elhamdülillah tekrar beraberiz efendim. Bir takım sorularımız var. Bunları size tevdi edeceğiz.
İnşallah.
Böyle güzel inşallah sünuhatvari bir akışla istifade etmesini umuyoruz
İnşallah.
Bizi dinleyenlerin.
İnşallah. Cenab-ı Hak lütfeder inşallah.
İnşallah efendim. Efendim malumunuz bu hayat içerisinde herkes bir mutlu olmak, saadeti bulmak istiyor. 10 sene evvel ben öğrencilerime para mutluluk getirir mi diye sorardım. Genelde 3'te 2 ekseriyet işte saadet aslında başka şeylerle mümkündür. Para mutluluk getirmez derlerdi. Şimdi soruyorum efendim 10 sene sonra. Bakıyorum neredeyse hepsi para mutluluğu getirir. Para tek mutluluk kaynağıdır demeye başlamışlar. Hakikaten bir nesilden nesile bir değişme var. Bu parayla ilgili acayip bir efendim tesir oluşmuş. Öyle anlaşılıyor. Sizce para saadet getirir mi efendim?
Tabii bugünkü anlayışa göre lüks, konfor vesaire bunları saadet zannediliyor. Ve sefalet çarşısında saadet aranıyor. Esas saadet vahye dayanması lazım. Kur'an ve sünnet muhtevası içinde olması lazım. O zaman insan huzur veriyor. Yani bizim maddi hayatın içinde bir de manevi hayatımız var. Bu feyiz veriyor, ruhaniyet veriyor, huzur hali veriyor. Şimdi para iki türlü kullanılıyor. Gafillerde lükse kullanılıyor, konfora kullanılıyor, nefsani arzuları kullanılıyor. Fakat helal haram çizgisi içinde bir mümini ise para Allah'ın emrettiği şekilde kullanılıyor. İsraf, konfor vesaire bunlar kalkıyor. Bir riyazat halinde yaşam oluyor. Haram helallere dikkat ediliyor. Paranın mesuliyetine giriliyor. Çünkü para bir imtihandır. Cenab-ı Hak ayette mallarıyla, canlarıyla imtihan edilmek istesin buyuruyor. Yani para ve can çok mühim bir imtihan ve zor bir imtihan. Çünkü parada bir cazibe var. Evet. Bunun için para kullanabilme kalbin sanatı oluyor.
Evet. Bir. Efendim bu tabiri çok hakikaten daha önce de dikkatimi çekmişti. Parayı kullanabilmek kalbin sanatıdır diyorsunuz.
Evet.
Yani bu hakikaten izah edilmesi gereken bir ifade efendim.
Tabii kalp tekamül ettikçe parayı kullanmak öğreniliyor. Yani parada, malda, evlatta Allah ne imkan ihsan etmişse hepsini Allah rızası için de kullanabilmek.
Evet.
Bu kalbin sanatı olmuş oluyor. Tabii bunu da kalbin terakki etmesi icap ediyor. Bunu Eshab-ı Kiram'da görüyoruz. Evliya Allah'ta görüyoruz. Yani paradan müstani olmak, parayı kullanabilme. Tabii bu beşeri sistemlerde ise bu yok. Yani çünkü beşeri sistemin manevi tarafı yok. Mesela komünizm mülk toplumundur diyor. Ve bundan kim istifade ediyor? Elit zümre istifade ediyor.
Evet.
Mesela görüyoruz komünist memleketler yıkıldı. Fakat artan birçok zenginler çıktı. Nereden çıktı bu zenginler? Zamanı partiler elit zümreydi.
Evet.
Ve halk sömürüldü.
Evet.
Manevi tarafı hiç yok.
Evet.
Onun alternatif kapitalizm, liberalizm çıktı.
Evet.
Bu da göğe alternatif istismardan koruyacaktı. Fakat daha beter ayrı bir istismara girdi. Lassefer, lassepasse dediler. Bırakınız yasın, bırakınız geçsin dediler. Nasıl kazanınıza kalasın dediler. Haram, helal ölçüleri de yok. Bu da teröristler, kartel birleştiler. Aralarında fiyat tespiti yaptılar. Kim 25 kuruş dedi, kim 26 kuruş dedi, kim 24 kuruş dedi. O şekilde bir ittifak ettiler. Bu şekilde bir sömürü başladı.
Evet.
Yani esasında komünizm ile liberalizm arasında, kapitalizm arasında bir fark yok.
Evet.
Fark, eşyanın kavgasını yapıyorlar.
Evet efendim.
Komünizm de şu gözlük toplumda olsun diyor. Kapitalizm de şu gözlük fertlerde olsun diyor.
Evet efendim.
İslam'da ise mal ne toplumundur, ne fertlerindir, ne bireylerindir yeni tabiri, mülk Allah'ındır. Yani iş buradan ayrılıyor. Beşeri sistemlerden İslam'ın telkin ettiği saadet oradan ayrılmış oluyor.
Efendim tam burada bu mülkün tasarrufun da sonuçta bir kullar kullanacak ya. Yani evet. Birileri bunun Allah adına kullanmak durumunda değil mi efendim?
Tabii ya Allah adına kullanacak ya da filan nefsi adına kullanacak.
Evet.
Durumuna bağlı. Yani kalbi durumuna bağlı.
Evet efendim.
Yani bunu kalp tayin edecek.
Evet efendim. Yani Allah adına kullandığı takdirde o şer'i ölçüleri muhafaza etmesi gerekiyor
haram, efendim. Haram helal muhafaza edecek.
Helal haram ölçüsü burada çok kritik
çok
bir.
Çok mühim.
Evet efendim.
Yani istismar olmayacak. En mühim
evet,
o.
Evet efendim.
Yani istismar olmayacak. Nedir istismar? Kandırma olmayacak. Gabin denilen, gabni fahiş denilen şey olmayacak. Rüşvet olmayacak. Miras hukukuna dikkat edecek. Hakkı ibad kul hakkına dikkat edecek vesaire olacak.
Faiz olmayacak değil mi efendim?
Faiz en başta faiz olmayacak.
Evet.
Bir de şu var en mühimi kendinden aşağı durumda olanlardan kendisini mesul görecek.
Evet efendim.
Bunun en güzel ölçüyü Resulullah Efendi veriyor. Tabii onunki zirve bir ölçü. Ganimetler gelirdi. Ayşe Vademiz diyor, muzdaripler varken, yalnızlar varken, kimsizler varken onları dağıtmadan huzur bulamazdı. Hatta aç olarak dağıtırdı, onların sevinciyle Efendimiz huzur bulurdu.
Evet efendim.
Yani o bakımdan para iki uçlu bıçak gibi.
Evet.
Eğer vahiyden talimat alıyorsa büyük bir huzur verir. Evet. Yok eğer komünizmden, kapitalizmden, sosyalizmden alıyorsa kulu hodgamlaştırır.
Evet.
Bugün bunu da görüyoruz. Yani tahsilin zemininde vahiy olmadığı için İsrail'i görüyoruz. İsrail destek olanı görüyoruz. Dünyayı görüyoruz.
Evet.
Yani burada bir tahsilin bir fayda vermiyor. Hatta zararlı oluyor. Mesela iki ay evvel doktorların çocuk öldürmeleri vardı. Şimdi bunlar bir tahsil insanlardı.
Doğru.
Suriye'ye gittik bir hafta evvel gördük bir felaket. Bu nasıl bir vicdan ki? Milletin bombası, milletin servisiyle milletini bombalıyor. Şimdi bu adam da Avrupa'da tahsil görmüş, yüksek tahsilli bir doktordu.
Evet.
Velhasıl eğer kültürün zemininde İslam kültürü yoksa bu ferdi tabiri caizse yam yam ediyor.
Evet.
İşgiyâ ediyor.
Evet.
Dünyada bunu seyrediyoruz.
Evet.
Zaten bu romanın şeyinde de var bu. Bu hatta zayıf sakat çocukları öldürüyorlar. Darwin de bunu diyor aynı şekilde. Bugün zaten dünyada Darwin'in izinde gidiyor. Darwin de bunu diyor. Diyor zayıflar diyor ortadan kalksın diyor.
Sosyal Darwinizm diyorlar efendim.
Yani sosyal. Evet mesela şey bugün yani İsrail'in hakkıdır diyor. İsrail güçlü diyor. Onun için diyor Gazze haksız diyor.
Evet.
Vesaire diyor.
Efendim şimdi bu tabii bu bahsettiğiniz zihniyet yani güçlünün haklı olacağına dair o kanaat efendim Müslümanlarda da yerleşmiş. Güçlü olmak lazım. Bu zamanda özellikle paraya sahip olmak lazım. Bunun içinde bir yere kadar ne yapılırsa mübahtır. O gücü aldıktan sonra biz kendimizi artık bizden bunlar zaten diyerek devam edebiliriz diye bir böyle meşruiyet zemini bulmaya çalışıyorlar efendim. Şimdi zengin Müslüman olur mu efendim? Müslüman zengin olur mu diye bir tartışma var. Yani
efendim şu var. Şimdi bunu fizikte okuyoruz. Bir takım ışınlar var. Alfa, beta, gamma, mor ötesi, röntgen ışını daha bilinmeyen birçok daha şeyler var. Bunların bir hususiyeti var. Bir de kalpten çıkan ışınlar var.
Evet.
Biz bunun müsbetine feyiz diyoruz, menfisine de gaflet diyoruz. Mesela Resulullah Efendimiz'i dinleyen eshab-ı kiram sanki başımızda bir kuş vardı, uçacak zannederdik biliyor. Sahabe diyor, ya Resulullah diyor, eve gidiyoruz, hasret kalıyoruz diyordu. Yani o enerjiyi arıyor. O enerji aldıktan sonra nefsane arzular çocukların oyuncakları gibi kalıyor. Ruhani istidatlar yükseliyor. Daha sonra sahibi de öyle bir hal oldu ki, ya Resulullah dediler, acaba biz ahirette seninle beraber olabilecek miyiz dediler. Yoksa sarılıp kalacak mıyız orada dediler. Sen peygamberlerle beraber olacaksın, biz bu nimeti kaybedeceğiz dediler. Biz ne yapalım dediler. Bunun tersine haram kazançlar, bu ne yapıyor? Dünya diyor, rahat yaşayayım diyor. İstediğin gibi dünyaya bir defa geldim diyor, bir daha gelmeyeceğim diyor.
Konfor, lüks.
Konfor, lüks. Cenab-ı Hak bunlara zalümen cehula diyor. Bunlar nefsi emmare olmuş oluyor. Bunlar nefis bir aygır haline geliyor. Parçalıyor, gidiyor. İşte Suriye'de görüyoruz, Gazze'de görüyoruz vesaire görüyoruz. Sudan'da görüyoruz. Yani şimdi buna büyük bir ihtiras başlıyor. Korkunç bir ihtiras başlıyor. Demin dediniz ki Müslüman cemaatte de bu oluyor mu?
Evet efendim.
Olur. Eğer takva olmazsa olur.
Evet.
Çünkü bunu ancak takva muhafaza eder. Resulullah Efendi buyuruyor, sizin diyor putperest olmanızdan put atanla korkmuyorum diyor. Fakat diyor ihtirastan korkuyorum diyor. Birbirinin yapacağı bu kavgalardan, mücadeleden korkuyorum. Eğer takva tam oturamazsa
evet
oluyor. Bunda bilginin bir alakası yok. Mevlana Selçuklu Üniversitesi'nde dersi almayken o hani hamdım diyor. Ancak o bilgiler kalbe intikali, kalbe hazmedildikten sonra piştim diyor. Cenab-ı Hak yine Cuma suresinde orada beni İsrail alimlerini bildiriyor. Onlar da zihinde var, kalpte yok.
Evet.
Nefislerine uygun. Onlara hatta bir misal veriyor Cenab-ı Hak. Kitap yüklü merkepler gibidir diyor. Merkep ne taşıdığı farkında değildir. Bu da Allah'ın verdiği lütfunun farkında değildir. Onun için yani parayı istikametlendirecek ancak takvadır.
Evet.
Takva yoksa ve nefis de kandırır. Bu siyasilerde İslam tarihinde çok olmuştur. Biz ondan daha iyi idare edeceğiz, ümmet daha çok rahat edecek diye kavga başlamıştır.
Evet.
Katliamlar olmuştur. Bu maalesef kalbin zaafa uğraması.
Evet. Kalp zaafa uğrayınca o zaman efendim parayı kullanamaz oluyor. Serveti, iktidarı, gücü. Dolayısıyla ortaya bir hezimet çıkıyor.
Paranın esiri oluyor.
Evet efendim.
Paranın putperestisi oluyor. Paranın etrafına tavaf ediyor.
Evet.
Problem burada oluyor.
Halbuki parayı kullanmak lazım. Para onu kullanmaya başlıyor.
Fakat evet. Şu var Lütfü Bey. Para kazandığı yere doğru akar. Para eğer tıp helalden gelmişse o helale akar. Değişmez o. Para bulanıksa kah öyle akar, kah böyle akar. Para eğer haramdansa bizim sahtekarlıklarla, faizlerle, tefeciliklerle, rüşvetlerle vesaire bir takım dolancılığa kazanılmış paraysa o da şerre akar. Onun hayra gitmeye şey yoktur, gücü yoktur o paranın.
Evet.
Yani irade paradadır, şahısta değildir. Yani paranın geldiği yer şahsın şahsiyetine tedavül eder.
Aslında efendim şahsiyetiyle bir yola giriyor, parayı kazanıyor. Orada kullandığı eğer takva ölçüleri ise o güzel para gelmiş oluyor. Onun da sarf edileceği yer güzel olmuş oluyor diyorsunuz.
Tabii yani. Şimdi para bir röntgendir.
Evet.
Bir insan kazancını görmek isterse parayı sarf ettiği yere baksın.
Çok sağlam bir ölçü efendim bu. Nereye paranız gidiyorsa sizin aslında paranız oradan gelmiş
tabii.
Demektir.
Bir de daha bir dindarlarda burada şu var. İbadetler bir gıdadır, bir vitamindir. Namaz bir vitamindir. Fahşadan, münkerden koruyacak. Oruç bir vitamindir. Tutanın merhameti artacak, şefkati artacak. Açlığın ne olduğunu bilecek. Zekat, hayır, hasenat bunlar da mülk Allah'ındır. Bunun kendisinin değil. Bunun bir idraki içinde olacak. Kendisine imtihan olabildiğinin bir şuuru içinde olacak.
Evet.
Haç da ayrı.
Evet. Evet.
Haç da ilahi bir kongre, büyük bir kongre. Orada bir kefen iklimine girecek. Şeytan taşlayacak. Şeytan musallat. Şeytana karşı tedbirli olacak. Şeytanın şeyi nedir? Ameli salihlerden vazgeçirmek.
Evet.
Aman demin buyurduğunuz gibi ne? Kazan, hayır yaparsın.
Evet.
Bu kendi kendini kandırmaktır. Halbuki haram para gitmez. Parada irade vardır. Kulda irade yoktur. Kimi insan bunu kendisi başka türlü bir şeyin altına sığınır. Der ki ben de 1000 tane işçi çalıştırıyorum. 1000 tane işçi ekmek veriyorum der.
Evet.
Ya sen bedava mı ekmek veriyorsun? Sen o işçi olmasa çalıştırabilir misin fabrikana? Bunlar nedir? Kandırmalar.
Evet.
Bunlar şeytanın kandırmaları.
Evet. Efendim tabii büyük bir iktisadi düzen var. O düzenin içerisinde işte girip de belli bir takım kurallara uymazsa, diyelim işçiyi belli bir ücretle çalıştırmazsa, ham maddenin fiyatı belli zaten. Nasıl üretim yapacak? Nasıl rekabetçi olacak da nasıl efendim bir kar edecek? Şimdi bu diyor ki ben bu sürece girersem diyor, mecburen diyor, işte belli davranışları sergilemek zorundayım. İşçiye böyle olmak zorundayım. Efendim şunu yapmak zorundayım. Şimdi burada bir İslami tavır ve davranış nasıl sergilenecek efendim?
Efendim Resulullah efendim helal bellidir, haram bellidir. Helalle haram arasındakilerden kaçın buyuruyor. Düşersin. Mesela bugün promosyon. Bu nedir promosyon? İlla ki bankadan geçireceksin.
Evet.
Niye bankadan geçeceksin? Bankaya güç vereceksin. Banka senin paranla aldığın aylıklarla banka güçlenecek. Kendini bir takım şeylere
meşrulaştırıyor değil mi efendim?
Meşrulaştırıyor.
Evet.
Mesela Anadolu'da da görüyorum. Mesela taksim yapacak filan, miras taksimi. Kıza vermiyor. Bak kıza tabii zorluyor. Helal et diyor. Bazen şu kadar diyorum, al bu senin diyor, helal et diyor.
Evet.
Şimdi bu nedir? O da istesin, helal olsun efendim diyor. Bu olur mu böyle şey?
Ama içinde bir şey kalıyor efendim tabii.
Olur mu? Haram.
Haram.
Sen onu verirsin, o kullanır, isterse senin ihtiyacın varsa verir, yahut da vermez. Velhâsıl bunlar nefsin hileleri, şeytanın hileleri. Şeytan musallat.
Evet.
Kurtuluş yok. Yakin ölüm gelene kadar şeytanın şerrinden kurtulmuyor. Cenab-ı Hak onun için vesvasil hannas buyuruyor. Biçimde kadar gider. Evet. Tek çare festeiz billah, Allah'a sığın diyor. Sığınmak neyle sığınacaksın şeytanın şerrinden? Amelen saliha. Salih amellerle sığınacaksın. Onun için Efendimiz buyuruyor, kızım Fatıma dedi, ben Allah'ın Resulüyüm biliyorsun dedi. Fakat dedi, çok amelen saliha, salih ameller işte dedi, kıyamet günü babanın peygamber olduğuna güvenme buyurdu. Kim Fatıma madem çok severdi. Bir sefere çık ziyaret eder, seferini ziyaret eder, bir şey gelse Fatıma'ya gönderin derdi. Böyle olduğu halde babana güvenme dedi. Bu amel salih işte, ben sana aksi halde bir şey yapamam Fatıma dedi. Ölçü budur İslam'da. Evet. Yani herkes kendinden mesuldür. Son nefese kadar kulluk devam ediyor. Cenab-ı Hak zalimen buyuruyor, insan çok zalim. En çok insan kendine zalim. Gaflete düşüyor, ebedi hayatını mahvediyor. Dünyevi ilimlere çok emniyet veriyor. Vakit versin. Yani zeminde eğer vahiy varsa versin. Bak bütün fenni ilimler, hangi branşta olursa olsun son nefeste bitecek. Fakat zeminde ahiret olan ilimler, liyabudun, liyabfurun, Allah'a kul olmak, Allah'a kabre tanımak ebedi olarak devam edecek. Fakat insan dünyaya aldanıyor. Mesela görüyorum o imtihan kapılarında anne baba bekliyor. Heyecanla bekliyor anne baba. Kızım kadar heyecanlandım diyor, oğlum kadar heyecanlandım diyor. Fakat ona sormalı, yani sen Allah için evladına ne verdin? Yarın bu bir ahiret yolcusu olacak senin gibi. Allah diyor gafurrahim, erhamurrahim diyor. Oyuncak sanki maalesef. Halbuki tövbe istikamet ister, samimiyet ister.
Evet. Efendim bir de tabii şey var, bu işin bir de tüketim boyutu var. Şimdi normalde biz hep parayı kullanmak, işte işveren noktasından bakıyoruz ama bir de müthiş bir tüketim ahlakı empoze ediliyor insanlara. Şimdi ben bunu alırsam mutlu olurum diyor, bir sonraki de mutlu olurum diyor. Halbuki vardığında bir sonraki çıkıyor. Sürekli ihtiyaç şimdi, devam ediyor.
Şimdi Lütfü Hocam bu kandırma. Şimdi kapitalistlerin kandırması. Mesela anneler günü diyor, babalar günü diyor, sevgililer günü diyor. Niye bunu diyor? Kapitalistler mal satacak senden bir.
Evet.
Kandıracak. Fakat garipler günü diye yok, fukara günü diye bir şey yok, hastalar günü diye bir şey yok.
Yetimler günü yok değil
Yetimler
mi?
Yetimler günü yok. Bunlar yok. Ancak nefsini palazlandıracak şeyler var.
Evet.
O anneler günü, ona bir çiçek götürecek, bir hırka götürecek, ya bir şey götürecek, ben annelik vazifemi gördüm diyecek. Tüketim, diğer bir isim. Mesela görüyoruz, yemekler filan motosikletlerle taşınıyor. Olur mu yani? Evin bir adı ocaktır. Yani eskiden yuvaya ocak denirdi.
Yani ev yemek pişen yerdir değil mi efendim?
Tabii tabii, ocak denirdi. Ocağın evet. Tütsün denirdi. Şimdi ne oluyor? Motosiklete gelen yemeği alıyor. Kadın ev hanımından uzaklaşıyor. Bunu çocukları da görüyor aynı şekilde, onlar da aynı tatbik edecek. Bir de işin, demin bahsettik, manevi tarafı var mı? Şimdi bunu pişiren, besmeleyi mi pişiriyor?
Evet.
Efendim, abdest gusül var mı?
Ya.
Ya iman var mı? O tarafa bakılmıyor. Fakat o pişirir yemekten, o pişirir durumu göre inikas oluyor. Onu yediği zaman, şimdi gıdanın iki gücü var, bir maddi gücü var. Güç veriyorsun. Bir de manevi gücü var. Senin maneviyatın güç veriyor. Hayatın, ibadetin, taatin, beşeri münasebet çok daha huzurlu oluyor. Yani pragmatist, oportunist olmuyorsun.
Evet.
Yani affedersin, yamyam olmuyorsun.
Evet. Efendim hızlı bir hayat yaşanıyor. Hatta yiyeceğin ismi de fast food yani. Hızlı yiyecek.
Evet.
Hemen ayaküstü. Bakıyorum böyle ayakta yemek falan da çok arttı. Eskiden Osmanlı'da ayakta yiyenin şahitliği kabul edilmezmiş. Yürüyerek yiyenin mesela.
Evet.
Yani müthiş bir efendim böyle bir şey var.
Şimdi yemeğe karşı bir Allah'ın verdiği nimete karşı dair bir edep vardı.
Evet, edep var değil mi efendim?
Edep vardı. O hatta Mevlana'nın güzel bir misali var. Diyor ki bu seherde diyor bir sunuat, bir tulat olmadı bende diyor. Demek diyor ağzıma bir yanlış lokma girmiş diyor. Yani bu kadar aldığımız lokmanın tesiri var. Hatta Bahattin Nakşibendi Hazretleri kendi tarlasında kendi hayvanlarından oradan yemek pişirdi. Hastalar gelirdi, yahut hasta sahipleri şifa olmasa yemek alırlardı. Yediğimiz her lokmanın bir maddi tarafı var, bir de manevi tarafı var. Ya daha ötesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hacca gelir diyor. Lebbeyk der diyor, Ya Rabbi huzuruna geldim der diyor. onu manelerle bekretsin denir diyor. Allah. Çünkü haram parayla geldi diyor. Velhâsıl yani her şeye, bütün şeriatın Kur'an ve sünnet hududunda dikkat edilir. En mühim iki şey var. Birincisi aldığımız gıda helal olacak. İkincisi beraberinde bulunduğumuz insan. Evet. Eğer beraberinde bulunduğumuz insan hayırlı insansa o inikas da hayra gidersin. Onun için Cenab-ı Hak, ey iman edenler takva sahibi olun. Künü mâ sâdıkîn, sâdıklarla beraber olun buyuruyor. Evet. Yine lâ takut bi oturma diyor fâsıklarla buyuruyor.
Evet. Ben bu sadıklarla beraber olmayı genellikle ya haftada bir sohbete gideyim. Sonra onlarla işte efendim bu şekilde bir gönül muhabbetim de olsun. Uzaktan seveyim şeklinde anlıyorlar ama aslında sadıklarla beraber olmak efendim onların yani hayat tarzına hayat tarzı yapmak, işte onların baktığı yere bakmak, onlarla aynı hayat faaliyetler içerisinde bulunmak demek değil mi efendim?
Efendim Mevlana güzel bir misali var. Diyor ki Mevlana suyun rengi yoktur diyor. Bakın deryalara bak diyor. Deryaların gördüğü renk diyor, sudaki renk diyor, güneşin rengidir diyor. Bulutun da rengi yoktur diyor. Güneşten gelen rengi görür diyor.
Evet.
Su renksizdir diyor. Sen de diyor, renklerden kendini kurtar diyor. Nefsani arzulardan kendini kurtar diyor. Su gibi renksizliğe gir diyor. Sıbgatullah, Allah rengiyle boyanmaya bak diyor. Evet. O zaman da kemale erersin diyor.
Evet.
Bütün şey bu. Mevlana bunu bir paragrafla ne güzel izah ediyor. Velhâsıl iç âlem, gönül âlemi temizlenecek. Cemali sıfatların mazharı olacak. O kalp, Cenâb-ı Hak yaklaşan kalp olacak. Ve bir huzurlu bir hayatı olacak. لَا حَفُنْ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْسُنُونَ Onlar korkmayacaklar da üzülmeyecekler de buyur diyor.
Evet. Yani salih ve sadıkların rengine boyanmak yani değil
öyle,
mi efendim?
Evet.
Onlar da zaten Allah'ın boyasıyla boyandıkları
yine
için.
Yine buna şey misal verir. Sa'd-ı Şirazi ve Mevlana'nın bir misali vardır. Bak diyor, bir diyor, eshab-ı keyfin diyor, köpeği diyor, sadıklara olan sadakatıyla Kur'an'ı bir ifade kazandı diyor. Diğer taraftan diyor, Tahrim suresinde diyor, iki peygamber karısı diyor, Nuh Aleyhisselam ikinci karısı, bir de Lut Aleyhisselam karısı, bu da fasıklarla beraber olduğu için cehennemlik oldu diyor. Yani kocaların peygamber olması kâfi gelmedi. Çünkü ona fasıklarla beraber oldu. Demek bu da bir ibret değil, bize çok güzel bir misal.
Evet efendim.
Yani demek ki renk bu, demek suyun rengi yok Mevlana dediği gibi. Fakat bu eğer biz cemali sıfatlarını, Esma-i'nin rengini bürünebilirsek o zaman işte kalbi terakki başlıyor.
Evet.
O zaman ya ufun oluyor, Cenab-ı Hak kalpte tanıyabilmek başlıyor.
Evet.
O zaman bütün hayat İstikamet değişiyor. Mesela bu gaflet nelere götürüyor? Orada Müslümanlar Gazze'de dövülüyor, ortadan kaldı, yetim bırakılıyor, dul bırakılıyor. İşkenceni en ağır bırakıyor. Burada hanımlar da görüyor bunu markalı eşyalarla gidiyor. Markalı çanta, markalı ayakkabı, markalı elbise. Bunların kimin malı? Yahudinin malı.
Evet.
Yahudinin malı olmasa bile sen oradaki olan Müslüman kaysemiyorsun. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Adem, dünyanın mersus, üstüne koyan kerpiçler gibi buyuruyor müminler. Sen onun müminlik vazifesini yapmıyorsun o zaman. Halid Bağdadi Hazretleri'nin eserinde güzel bir şey var. Orada diyor ki, Halid Bağdadi Hazretleri, Sırat Köprüsü diyor, mecazi olarak kıldan ince kılıçtan keskindir diyor. Fakat diyor, dünya hayatı da diyor, kıldan ince kılıçtan keskindir diyor. Eğer diyor, dünya hayatın da şeriatı, kitap ve sünneti kıldan ince, kılıçtan az yaşarsan diyor, sırattan kolay geçersin diyor.
Evet.
Yok diyor, muhatıralı bir hayatın varsa diyor, oradan da de muhatıralı bir durumda kalırsın diyor. Velhâsıl evet. Evet. Yani şeriat bir bütündür.
Evet.
Resulullah 23 sene tamamladı onu. Kur'an'ın bütün ayetler hemen indi. Öyle olmadı. 20 sene celse celse indi. Her inde Resulullah'ın tatbikatı ve eshab-ı kirama tatbik ettirdi.
Evet.
Bu şekilde efsane arzular bitti. Eshab-ı kiram büyük bir huzur hali meydana geldi.
Evet.
Canım malım feda olsun ya Resulallah. Sen emret yeter ki dedi.
Evet. Efendim bu şeyden bahsettiniz. Yani Gazze'deki mahrumiyetin, sıkıntının yanında bu tür marka, lüks, konfor düşkünlüğü. Efendimizin yanında böyle bir dünyadan bahsedilince böyle doğruluyorlar efendim. Sade hayat imandandır, sade hayat imandandır, sade hayat imandandır diye üç defa buyuruyorlar. Şimdi bu sadelik, bu da mesela kapitalizm tarafından son dönemde minimalizm diye efendim böyle şey yapılmaya başlandı. Pazarlanmaya başlandı. İşte evet. Ev sade olsun. Ya onu bile bir tüketim unsuruna dönüştüren bir zihniyet var karşımızda efendim.
Mülk senin değil.
Evet. Emanet değil mi efendim?
Emanet. Şimdi mülkün iki tane kanseri var. Gözükmeyen. Bir israftır bu kanser. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? İsraf edenler ayette şeytanın arkadaşlarıdır. Şeytan ise Rabbine çok nankördür. Demek israf eden nankör oluyor. İkincisi, pinti ise kendine biriktiriyor. O da hutamiye, sarıcı bir ateşe dahil olacak diyor. Demek burada o zaman israf nedir diye sorsalar, israf aziyetini bastırma hareketi.
Evet.
Aziyetini bastırma hareketi. Yani neyle? Geometriyle, eşyalı kendini bastırma hareketi şart.
Aşağılık psikolojisi diyebilir miyiz efendim?
Aşağılık psikolojisi. Evet. Lüks arabası fiyaka yapacak, köşkü fiyaka yapacak vesaire fiyaka yapacak. O tarihte oldu bu Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Karun vardır. Evet. Bu Musa Aleyhisselam'ın yakınında amcasının oğlu filandı. Karun daha evvel çok bir züht hayatı, takva hayatı yaşıyordu. Sonra onu idlal etti musallat şeytan. Cenab-ı Hak hazineler verdi. Hatta hazine anahtarını bir kişinin taşımaya gücü bile yoktu. Bir lüks hayata girdi. Musa Aleyhisselam kadar tavır koymaya başladı. Musa Aleyhisselam'dan bir takım selahiyetler istedi. Musa Aleyhisselam, bu benim selahiyetim değildir diyor. Sen onu Harun'a verdin, bana ver diyor. Onu Allah ver diyor, benim verme selahiyetim yoktur diyor. Velhasıl bunun üzerine saraylar yaptırdı. Halkı kendi sarayı celbettirdi. Herkes ooo dediler, şey ne güzel dediler, imrenmeye başladılar Karun'un şeyine. Bu öyle hale geldi ki, tabi Musa Aleyhisselam'da bir çevresi var, grubu var. Musa Aleyhisselam iftiraya kadar gitti. Anne Musa Aleyhisselam secdeye kapandı. Ya Rabbi sana sığınıyorum diyor. Biz o servetiyle beraber toprağın dibine indi. Evet. Yani onunla beraber şey o. Demek ki burada o malı hazmetmek çok zor.
Evet.
İnsanlar çok affedersin, çok yemekten bir atmak için bir şey gelir, genirti gelir. Ya da mama dünyanın ateş denize, o gaz gibi dolar, onu katmanları parçalayarak atar, deprem meydana gelir.
Kusma gibi efendim sanki.
Kusma gibi.
Evet.
Demek ki bu şeyde de fazla mal, fazla mülk hazmedilmezse kulun depremi oluyor.
Efendim bu konfor, servet, zenginlik arttıkça kalbi seviyenin de artması lazım o zaman. Ahlakın da artması lazım.
Şimdi
yani.
O tersin, o zordur o çok.
Yani önce ahlak artacak, sonra mal gelmiyor o zaman.
Takva artacak ki takva kendini koruyabilse. Mesela Cenab-ı Hak Süleyman Aleyhisselam bütün insanların serveti bilse Süleyman'ın serveti kadar olmaz. Fakat Süleyman Aleyhisselam kalbine kasa yapmadı. Ben fakirim de fakirlerle beraberim dedi. Onun için Cenab-ı Nimel Ab diyor, Süleyman ne güzel bir kuldu buyuruyor. Eyyub Aleyhisselam, o da yoklukta, daima şükür halinde, sabır halindeydi. Cenab-ı Hak ona ni'mel abdu buyuruyor, ne güzel kuldu diyor. Şimdi bu iki peygambere baktığımız zaman, Süleyman ve Aynia-i Şakiren'den, Eyyub Aleyhisselam fukarayı sabirinden.
Evet.
Fakat ikisi de toplumda çok az. Orta yol kalabalık çok. Resulullah Efendimiz'de hem Aynia-i Şakirenlik var, hem zıttını fukarayı sabirlik var. Aniye-i şakirlik var, büyük servet gelirdi, beşte bir ganimet gelirdi, evinde hiçbir şey kalmazdı. Hatta bir garip gelirdi, önünde dururdu böyle. Efendimiz bir şey veremediği için biraz öbür tarafa dönerdi utancından. Cenab-ı kavlen meysura buyurdu. Hiçbir şey veremedi için onun gönlüne sevinç bir şey ver buyurdu. Yine hep oraya geliyoruz, servet çok zor bir iş. Fakat kullanırsa büyük bir saadet. İşte Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, bu en güzel misal. Evliyaullah ona en güzel misal. Devletin en üst kademesi Azimam-ı Hüdayi. Belki padişahdan Bursa'da ikinci insan. Fakat o büyük servetimin hepsi bir taraf itiyor. Çocuğu doğuyor, karısı diyor ki, ya diyor, çocuğumuz oldu, bir kundağımız bile yok diyor. Fakat o Azimam-ı Hüdayi dünyaya yön veren, padişahlar yön veriyor.
Evet, sultanların sultanı.
Hala yani. Ömrü de devam ediyor, ömrü de bitmiyor.
Evet efendim.
Yani 400 seneden beri ömrü devam ediyor. Mevlana'nın 700 senedir ömrü devam ediyor. Yani vüddâ buyuruyor Cenab-ı Hak. Bir muhabbet veriyor, bu muhabbete devam ediyor. Hatta Konya'da bu Mevlana Tübbi müdürü en aşağı diyor, her gün 10.000 kişi ziyarete geliyor diyor. Bu diyor, pazar günleri 15-20'ye kadar çıktığı da vaki diyor. Yani kimin ziyareti? Demek oradan geliyor, oradan bir şey alıyor da geliyor.
Alıyor, geliyor değil mi efendim? Tabii.
Bir inikas alıyor demin bahsettiğimiz.
Evet efendim. Evet.
Velhasıl Lütfü Hocam, kul olmak çok büyük saadet fakat çok zor. Yani malın imtihanı olacak, evladın imtihanı olacak, komşunun olacak, zevf zevçi arada imtihanı olacak. Yani hep imtihan, imtihan, imtihan.
Ama onun da kendi içinde bir şeyi var değil mi efendim?
Huzur veriyor.
Huzur veriyor değil mi efendim?
Huzur veriyor.
Evet.
Onun için baktığımız zaman bu evliyaullah'taki o dünya nefsane arzular çocukların oyuncakları gibi kalıyor.
Evet.
Yani şimdi yetişmiş bir insan, kamil bir insan çocukların oynadığı bir plastik arabayla oynayabilir mi? Yani. Onların nazarında öyle oluyor. O ihtiras o oluyor. Yani neyi paylaşamıyorsun? Mülk senin mi?
Evet.
Mülkle mi geldin, mülkle mi gideceksin?
Evet.
Velhâsıl işte bütün kulluk burada yani. Niye geldin? Geliş niye? Gidiş niye? Bu akış nereye? Kul bunun idraki içinde olacak.
Evet. Efendim bir de hususi bir sorumuz var. Bununla da isterseniz yavaş yavaş bitirelim. Özellikle bu İslami cemaatlerde bazı insanlar çıkıp ortaya bir takım vaatlerde bulunup işte bu yüksek gayeler için para topladıkları vaki oluyor. İşte bir takım böyle kar payı vereceğiz diyerek işte bu paraları işte efendim bir şekilde alıp sonra bunları kendi şahsi çıkarları için kullanabiliyorlar. Yani aslında bir dinin ve o güzel bağlılığın, bir yola böyle intisabın aslında bir istismarı söz konusu. Yani bu gibi durumlarda hani bir taraftan diyoruz ki salih ve sadıklarla beraber olmak lazım. İşte onların rengine boyanmak lazım. Diğer taraftan da bu tür dünyevi ilişkilerde efendim nasıl bir ayar ölçü tutturmak lazım?
Yani büyük tezat diyorsunuz.
Evet efendim.
Hem dindar hem de evet. Hem de muhteris.
Evet efendim.
Demek ki burada şu var, takva tam olarak oturmamış.
Evet.
Bir de imtihan edelim. Demin bahsettim, Karun daha evvel salih kimse malla imtihan oldu. Bağlum bin Bağura, o da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, bir kelp misal, o kadar şaşkınlaşıyor. Ona bir enaniyet geliyor. O da Kur'an-ı Kerim'de zemmediliyor. Velhâsıl kul yakın gelene kadar, son nefese kadar abi imtihan içinde. Fakat ama şeytan da filan musallat. Şeytan ne diyor? Sen kazan diyor. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diyor. Şöyle hayır yapacaksın. Cami mektebi, bak diyor, Müslümanlar bu kadar diyor perişan. Sen çok para kazanman lazım diyor. Onun için diyor vesaire bir ihtiras. Halbuki şu var, tarikatların, cemaatlerin hiçbir zaman mal derdi olmayacak. Mülkü veren Allah'tır Celle Celaluhu.
Orada şöyle bir meşru bir şey oluyor efendim. Ya biz hizmetleri çoğaltalım. Bak şurada böyle büyük bir ihtiyaç var, burada böyle büyük bir ihtiyaç var diye paraya yönelik bir ihtiras oluyor efendim.
Cenab-ı Hak çok para kazan demiyor. Hiç bu ayette, hiç bu hadise çok para kazan diye bir emir yok. Helal kazan diye var.
Evet.
Tayyip olarak diye var. Çünkü mülkün sahibi Cenab-ı Hak, dinin de sahibi Cenab-ı Hak. Sen mâ lâ takat elen abi, Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği takatten mesulsün. Takatın ötesine geçemezsin. Mesela tabir caizse Allah sana 25 kiloluk bir yük verdi. Sen bu 25 kilo yükü eğer 20 kiloya taşıp 5 kilo fire verirsen oradan mesulsun. Fakat ben 25 kilo 30 kilo çıkartayım dersen, gayrimeşru şeye dalarsan o zaman mesulsun.
Evet.
Bizim vazifemiz istikamet.
Evet efendim.
Resulullah yaşardı, yaşatırdı. İstidatlara göre insan yetiştirirdi. Kim vali olacak, kim kumandan olacak, kim dini tebliğ edecek? Ayrı ayrı şahsiyette efendim yetiştirirdi. Yani bugün baktığımızda bir sendikacı, bir cami imamı yapsan ne olur? Cami imamı sendikacı yapsan ne olur? Yani istidadına göre Resulullah Efendimiz insan yetiştiriyordu. Onun için bu maldan müstani olabilirsen zengin olursun.
Evet efendim.
Esas zenginlik kanaat zenginliğidir. Bir Müslümanın kanaatle zengin olması lazım. Çok verdi Cenab-ı Hak. Rahmetli peder onu söylerdi, Musa Efendi. Oğlum der, şu Dolmabahçe Sarayı'nda yaşasan, orada bir muktesit olacaksın, iktisadi yaşayacaksın. Cenab-ı Kulül Af buyuruyor, fazlasını ver buyuruyor, infak edeceksin. Yani senin fazla harcamaya hakkın yok.
Evet.
Fazla harcarsan fakirin hakkını gasp edersin. Hatta rahmetli onu söyledi, en kötü hırsızlık derdi, zenginin fakirin malını çalmasıdır derdi.
Allah Allah.
Bu da zekattır derdi. Evet. Eğer zekatı vermeyen bir kimse, fakirin malını çalmış oluyor. Fakat zekat da kâfi değil ölçülerde. Cenab-ı Hak infak buyuruyor.
Yani %2,5 yeterli değil değil mi efendim?
Efendim?
%2,5 yeterli değil yani aslında.
Değil, yeterli değil. Hatta altını gümüşü birleştirip de Allah için sarf etmeyen acıklı bir azab ile müjdele.
Kenz değil mi efendim? Biriktirmek.
Şey ha. Diyor ki bunu şeyler müfessirler. Bu diyor eğer diyor yokluk varsa diyor, Müslüman perişanlık varsa diyor, bu ayetin gereğince diyor, Müslüman diyor, zekatın üzerine çıkması lazım diyor. Şimdi burada da verme durumu baktığımız zaman 4 kademi bu da. Birinci kademi es-sâil. Sana gelip derdini anlatıyor. Senin boş çevirmek yok.
İsteyenler yani değil mi?
İsteyenler.
Evet.
Haline arz ediyor. Bir şey verirsin. Çok itimaden çok verirsin. Az itimaden yine boş çevirmezsin. Onun bir üstünü mahrum. Bu da Bakara 273. ayetinde müstahni olduğu için zengin zannederler herkes. Çünkü o teaffüf, iffet sahibiyle halini arz etmez. Sen onları simalarından tanırsın Cenab-ı Hak buyuruyor. Onu da gidip arayıp bulacaksın. Allah. Oturduğun yerde gel sana vereyim diye gidip onu bulacaksın. Üçüncüsü muhacirle ensar gibi paylaşmak.
Evet.
Dördüncüsü de isar.
İhtiyacın olduğu halde vermek.
Bu Yarmuk'ta olduğu gibi bir bardak su üç tane şehidin ortasına kaldı ikram ederken. Lüküs dediniz ya demin.
Evet, evet.
O hatırıma geldi şimdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh şeye giriyordu, Kudüs'e giriyordu. Sıra müstahdemine geldi. Yan yana gidiyorlardı onu. Belki arkada vardı bir cemaat ama ikisi beraber onun şeyi de. Sıra geldi dedi, bin deveyi dedi. Ya halife dedi. Şimdi dedi, beni dedi halife zannederler. Bin sıra sende dedi. Şimdi bir de buraya gidiyor. Demek giysileri de aynı.
Allah Allah.
Zaten efendim buyuruyor. Giydireceksin, yediğinden yedireceksin buyuruyor. Yükün var, cüfün hafifleteceksin buyuruyor. Ya İslam kolay bir iş değil. Yine halifeyken Hazreti Ömer radıyallahu anh, Seleme diyor, gel bir dolaşalım diyor. Seleme ile gece çıkıyorlar. Sessiz sessiz feryat var mı diye dolaşıyorlar. Çocuklar ağlıyor bir evde. Giriyorlar eve, su kaynıyor. Niye ağlıyor diyor Hazreti Ömer. Açlar diyor. Ne var tencerede? Su var diyor, başka bir şey yok diyor. O diyor, gidiyor hemen hazineye bir çuval un alıyor, sırtını alıyor. Seleme diyor ki, hani müsait diyor, ben taşıyayım diyor. Yok diyor, ben halifeyim, mesuliyet bana ait diyor. Hazreti Ömer geliyor, yemek de yapıyor ondan, ayrılmıyor. Seleme diyor ki, gece vakti yoruldunuz diyor, dönelim ya halife diyor. Yok diyor, ben diyor bu çocukları ağlarken gördüm diyor. Şimdi bu çocukları ben giderken göreceğim diyor. Bunların tebessümünü gördükten sonra döneceğim diyor. Bu ne bir hassasiyettir. Şimdi şuraya gelelim şimdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir İslam'dan evvel bakalım Ömer'e. Sert, haşin. Hatta bir şayia çıkıyor. Ömer de Müslüman oldu diye. Müslüman olmadan evvel. Hatta bir kadın diyor ki, ya boş verin bunları diyor. Ömer'in de eşeği Müslüman olur. Ömer Müslüman olmaz diyor. Gelip kardeşim bir tokat atıyor, yere seriyor kanlar içinde. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh İslam'dan evvel böyleydi. İslam'dan sonra nasıldı? İslam ne hale getiriyor?
Evet efendim.
Nasıl bir kalp hayatı bir zirve haline geliyor? Evet. Onun için Halil Bağdat'ın dediği gibi kıldan ince, kılıçtan keskin.
Evet.
Fakat sonu çok büyük mükafat, öyle mükafat ki Cenab-ı Hak'la dost olmak.
Evet. Yani kalbi vahiy ile ihya etti mi?
İhya etmek.
Evet efendim.
Yani zihin bilgiler kalben hazmedilecek. Evet. Onu Resulullah Efendimiz bir ayet indiği zaman tatbik ederdi, tatbik ettirirdi.
Evet.
Eve hanımlar gelirdi. Derlerdi ki hanımlar, Çin'denli, ipekli kumaş geldiğini sormazlardı. Hangi ayet indi bugün derlerdi. Allah. Resulullah Femi Muhsin'den ne buyurdu derlerdi. Sabahleyin giderlerken de helal lokma getir. Biz dünyada her şeye katlanırım. Fakat cehennem azabına katlanmayız derlerdi. Nasıl bir yetişme bu? Yani düşünün bir insan, bir cahiliye insanını, yani cahiliye insan demek vahiyden uzaklaşmış ama artık iyice berhum eder olmuş bir insana nasıl bir zirve, bir faziletten medeniyeti inşa ediyor. Demek ki gücü kim veriyor o zaman? Allah Celle Celaluhu. Bu ne istiyor? Şükür istiyor. İmanın getirdiği bir şükür istiyor. Sabır istiyor. Bir de değişen şartlarda radiye Allah'tan razı olacak.
Evet. Muvazeneyi bozmayacak ya.
En mühim bir de şununla şey yapalım, sahabi öyle bir lezzet halindeydi ki, daha bir ahiret endişesi içindeydi. سُمَّ لَسُنْ يَوْمِزِنْ عَنِنَّيِمْ verdiği nimetlerden sorulacaksın Cenab-ı Hak buyuruyor. Onun için aşağı yukarı 150 bin sahibi vardı veda haçında gelmeyenlerle. Mekke'de, Medine'yi metfun 20 bin kişi var yok. Hepsi dünyaya dağılmış. Allah'ın verdiği İslam nimetine evet. tebliğ etmek için.
Evet.
Ta Çin'e gidiyor, Semerkant'a gidiyor, Yamyam'ın içine giriyor, Kehraman'a giriyor, İbrahim'in 80 kişi iki sefer İstanbul'a geliyor. Bu nedir? Bu imanın vecdidir bu.
Evet.
Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethediyor. Asker de ona göre. Sultan çıkan bugün şehit olma sırası bize geldi diyorlar. Bak bakıyor Bosna'da boşnaklar büyük zulüm altında prenslerin. Oraya gidiyor, oraya temiz halk getiriyor, oranın boşnak yüzü Müslüman oluyor. Ondan sonra Arnavut İşkodra iniyor. Oraya üç sefer yapıyor. 50 küsur yaşında vefat ediyor. Bu nedir işte? Yakın gelene kadar.
Evet.
Ölüm gelene kadar. Velhasıl Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Paranın esiri olmadan, nefsimizin esiri olmadan, yani bir dünyevi metaın esiri olmaktan Cenab-ı Hak kalplerimizi muhafaza buyursun. En mühim şeytanın esiri olmaktan, nefsimize esir olmaktan Rabbimiz cümlemizi muhafaza buyursun.
Allah razı olsun efendim. Biz de kalben amin diyoruz. Rabbimiz inşallah bu sohbetimizin tesirini halk eylesin.
Amin. İnşallah.
İstifade etsin herkes inşallah.
Büyükler, evliya Allah her şeyi söylemişler. Ve onlar hem söylemişlerdir hem de tatbik etmişlerdir.
Rabbimiz bize de lütfetsin efendim inşallah. Allah razı olsun. Amin. Sizden istifade etmeyi lütfeylesin efendim.
Estağfurullah. Allah cümlemiz sırat-ı müstakim üzerinde Cenab-ı Hak nasip eylesin.
Amin efendim. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Biz teşekkür ederiz.
Evet.
Allah razı olsun.
Efendim muhterem hocamızla yapmış olduğumuz sohbetimizin nihayetine gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki sohbette tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.
Erkam Radyo'da Altınoluk Mecmuası Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Lütfi Arslan Bey'in muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile Müslümanın Parayla İmtihanı üzerine yapmış olduğu özel bir mülakatı dinlediniz.